Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir irfan gündemine tekrar başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar.
3 program oldu bugün. Televizyonla da buluşuyoruz Erkan TV'mizle. O noktada farklı tabii bir mecraya da açılmış olduk.
İnşallah. Hayırlı olsun.
Sesimiz gidiyor da artık.
Görüntü de görüyor.
Veçimiz de gidiyor.
İnşallah.
Hocam bugün...
Bana bakma, şüphe etmesin.
Amin. Bir ve ikinci programlarda bir konuştuğumuz şey vardı. Sami Efendi Hazretleri'nin özellikle hem Sene-i Devriyesi itibariyle hayatından bahsetmiştik. Hem de özellikle Dağıstani
Hazret
diye sizin de hocanız olmuş olan Kemal Edip Kürkçüoğlu Beyefendi'nin çok böyle muhteşem hani edebi şaheser diyebileceğimiz.
Evet, evet.
Siz hep böyle şiirle nazım arasında bir fark yaparsınız. Bu tam şiirde aslında. Şiirde olan bir ondan birazcık bahsedelim dedik ama ondan evvel de hocam sizin aslında 83 yılında 84 yılında Hazret vefat ettiğinde Marmara İlahiyat'ta genç bir yardımcı doçentken efendim Hazret'in vefatına düştüğünüz bir tarih var.
Evet.
Onu müsaadeniz olursa okuyayım, oradan bir giriş yapalım efendim. Kutbu vasilunu gavsı şuyuhu izami nuri hüda mürşidi merdumu ihtirami belde-i tahirede tevhidle deyip Allah vaslı cinan eyledi Şeyh Mahmud Sami demişsiniz hocam.
Evet,
1404 doğru. Hicri tarih düşmüşsünüz.
Evet.
Şimdi evvela hocam bu tarih düşmek bir aslında bir bizim geleneğimizde olan bir şey değil mi?
Evet, yani bizim İslam edebiyatında, İslam Türk edebiyatında, Arap edebiyatında ama bizde daha çok Fars ve Türk edebiyatında daha yaygın şekilde. Yani bir kıta söyleniyor veya beyit söyleniyor. O kıtada ya da beytin son mısrağındaki harflerin toplamı siz hangi tarihi söz konusu ediyorsan, bu vefat tarihi olabilir, bir binanın inşa tarihi olabilir, bir memleketten bir başka memlekete hicret tarihi olabilir. Yani ona tarih düşüyorsunuz. O son söylediğiniz sözdeki harflerin rakam değerleriyle.
Ebced değerleri.
Ebced değerleri. Ebced dediğim şey zaten o. Ebced'de her harfin sayısal bir karşılığı var. Yani Ebced, Hevves, Hoddi, Kelemen diye o ezberlenen eskiden bir gelenekteki harfler var. Onların her biri birden ona, ondan yüze böyle değerleri var. O değerlere göre sizin o harfleri topladığınız zaman o rakama ulaşacak kelimeler söylemeniz iktiza ediyor. Yani bu hem mana uygun olması gerekiyor, manayı çağrıştıracak lafızlar olması gerekiyor. Hem de o kelimelerin sayısal, rakamsal değerleri de toplandığında sizin söylemeyi düşündüğünüz tarihe denk gelmesi gerekiyor.
Evet.
Şimdi bizim düştüğümüz bu kıtada da ben dörtlü bir kıta yazarak düşmeye çalıştım o tarihi. Ne demişiz? Kutbi vasilinu şuyuhu izami. Yani Allah'a vasıl olanların kutbu, yani en büyük velisi manasına ve gavsu şuyuhu izami, büyük ihtirama layık şeyhlerin de gavsı önderi, yani Sami Efendi'yi anlatmak üzere lafa giriyoruz, söze giriyoruz daha doğrusu. Nuri hüda, hidayet nuru, hidayete vesile olan bir nur, bir ışık manasına. Mürşidi merdumi ihtirami. Merdum kişiler demek malum, merdinç oğlu. Mürşidi merdumi ihtirami, ihtirama, saygıya layık kimselerin mürşidi, yani rehberlik yaptığı insanlar nezdinde de önemli. Onu rehberlik ettiği insanlar da çok değerli insanlar. Yani o onları bir yerden bir yere taşımış, onlara önderlik ve rehberlik etmiş bir insan. Belde-i Tahire genellikle Medine-i Münevvere için kullanılan bir unvandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın orada bulunmaklığı itibariyle orası hem nurlanmıştır,
Münevvere.
Hem münevver olmuştur, hem temizlenmiştir maddi manevi olarak, derecesi yükselmiştir. Belde-i Tahire'de tevhidle deyip Allah, yani la ilahe illallah kelime-i tevhidiyle bir de arkasından Allah dediği rivayet ediliyor.
Son nefeste mi
hocam? Son nefeste bunları söylemiş. La ilahe illallah, Allah demiş ve ondan sonra vaslı cinan eyledi. Cinan malum cennetin çoğulu. Vaslı cinan eyledi. Cennetlere vasıl oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın ikram edeceği, inşallah ona inanıyoruz, cennetlere vasıl olduğu Şeyh Mahmud Sami. Yani hem adını hem sıfatlarını söyleyerek Şeyh Mahmud Sami Efendi Hazretleri, işte 1400'e denk geliyor bu vaslı cinan eylediği Şeyh Mahmud Sami sözünün rakamsal değerleri 1404 Hicri tarihine
son
denk geliyor.
Son kıta mı sadece?
Evet, son mısra. Son mısra.
Son mısra.
Evet. Son mısradaki söylen. Veya bazen şu düşülerek, şu ilave edilerek falan lafızlar da olur. Yani şunu düşersen, şunu çıkarırsan, şunu ilave edersen gibi önden bazı şeyler söylenir. Eğer denk gelmezse sonraki şey fazla gelir mesela. Üçüncü mısrada şunun çıkardığın zaman şöyle olur der ve onu çıkarırsın, öyle denk gelir falan. Bu biraz
denk böyle, getiriyorlar yani herhalde.
Sanatlı bir şey yani. Sanatlı, evet. Ama güzel bir şey.
Evet.
Hatırda kalıyor, ezberleniyor. Çoğu zaman da çeşmelerin, camilerin, medreselerin yapılış tarihleri için böyle tarihler düşülüyor. Girişine o binanın, mabedin neyse girişine yazılıyor, kitabı olarak yazılıyor ve asırlar sonra bunun hangi tarihte yapıldığı söz konusu olduğunda o rakamsal değerlerle, bazen sonra rakam da yazılı olarak da yazılıyor ama rakam olarak da yazılmasa bile oradan erbabı onu çıkarabiliyor. Yani böyle bir gelenek bu ve hakikaten böyle itibarlı ulemadan, meşayihtan, şuaradan veya devlet ricalinden insanların vefatlarına genellikle tarihler düşürmüştür. Sami Efendi Hazretleri'nde başkaları da düşmüştür mutlaka ama ben de o zaman böyle bir tarih düşmeye çalışmıştım. Diğerleri için de mesela Musa Efendi Üstadımız için, Mustafa Kara Hoca, Allah razı olsun, tarih düşmüştü. Başka düşen arkadaşlarımız da oldu. Dolayısıyla bu o geleneğin devamı adına güzel bir şey.
Evet.
Keşke o gelenek devam etse, onu bilen, anlayan insanlar devam etse ve tarih düşürme işi ayağa düşmese.
Evet. Hocam tabii şimdi bu hemen oradan Dağıstan-ı Sami'ye gelelim.
Evet.
Kemal Edip Kürkçüoğlu hocamızın bu hakikaten muhteşem şiirini.
Evet.
Yani ehli kadrin kıymetini ehli kadir bilir fehvasınca.
Evet.
Siz de şimdi böyle bir tarih düşebilecek derecede en azından bu işe dahliniz var.
Sağ olun.
Dolayısıyla ben bu Dağıstan-ı Sami şiirinin kadrini de bu anlamda takdir edebilecek bir isim olduğunuzu düşünüyorum.
Eyvallah.
Bu şiirle ilgili tabii, neler söyleyebiliriz?
Şöyle evet. söyleyeyim. Bu tabii Kemal Edip Bey geçen de temas ettik. Gerçekten güçlü bir şair. Yani şiiriyeti de yüksek. İfade gücü de çok metin olan bir adam. Çok yüksek olan bir adam. Yani o yüzden burada söylediklerinin her biri belki altına sayfalarca şey yazabilecek, açıklama yazabilecek kadar anlamlı ve kapsamlı şeyler bunlar. Yani böyle sıradan sözler değil. Mesela ne diyor? Şeyya eyyamı şebefruzda bir merdi sıyami. Yani gençlik dolu, gençlik saçan o gençlik dönemlerinde, günlerinde bir merdi sıyami, ömrünü oruçla geçiren bir adam. Genç, delikanlı ama oruca daim ve nefsini kontrol edebilmek.
Oruç yiğidi diyebilir miyiz hocam?
Oruç yiğidi. Aynen öyle. Mert diyor çünkü. Evet. Mert yiğit demek aynı zamanda. Evet. Doğru söylüyorsun. Sıyam da oruçlu demek. Savun evet. ve sıyam kelimeleri Kur'an-ı Kerim'deki o şeydeki ayet-i kerimede kütübe aleyküm sıyam diye geçiyor orada da.
Evet.
O kökten alınmış. Yani bir merdi sıyami, bir oruç eri, bir nefsini, Sami Efendi'nin orucu sadece ağızdan girecek lokmalarla alakalı değil. O ağzından çıkacak sözlerle ilgili de bir oruç sahibiydi.
Gözüyle ilgili.
Sükût orucu, sükût orucu diye bir şey var. Yani o sükût orucuna da çok dikkat eden birisiydi. Yani gözüne, kulağına da dikkat eden, onlara da oruç tutturan bir insandı. O yüzden Hazretin eyyâm-ı şebefruz'da bir merdi sıyâmi. Gençlik dolu, gençliğin böyle taşkınlığı, yiğitliği
hocam.
Zamanında kendisine, nefsine, gözüne, gönlüne, kalbine oruç tutturabilen bir insan. Mihrab-ı ubudiyeti ulyada kıyami. Mihrab kelimesi biliyorsunuz bizde kıble istikametindeki o çıkıntı olarak kullanılıyor ama kelime anlamı itibariyle harp aleti demektir.
Hmm.
Tam karşılığı yani harp kökünden, harabe yahru kökünden mihrab, yani miftah gibi. Miftah nasıl açma aleti ise,
alet yani.
Ha, ismi alettir. Mihrap da öyledir. Yani aslında mihrap insanların kendi nefislerini korumak, kollamak, şeytanın tasallutundan korunmak üzere kendilerine ibadethane edindikleri özel mekanların adıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki küllemâ dehale aleyhâ zekeriyel mihrab ayeti kerimesinde geçen mihrap kelimesi de Meryem Aleyhisselam'ın böyle bir mihrapta, böyle bir özel kendini koruma altına aldığı küçük mabette Zekeriya'nın kendisini ziyaretinden bahsediliyor. Dolayısıyla mihrap o kıble istikametindeki çıkıntı manasındaki anlamı daha sonra kazanmış bizde. Esas şeyi ibadet yeri, insanın kendisini koruma yeri. Şeytanın ve nefsin tasallutundan kendini koruma yeri. Burada da şimdi mihrab-ı ubudiyeti ulyada, yüksek kulluk mihrabında, yani kendisini, kendi nefsini korumak, kendisini dış etkilerden korumak üzere korumaya aldığı bir yerde kıyami, yani geceleri kaim olmaya özen gösteren, gece ibadetine düşkün. Yani gündüz oruçlu, akşamları da kıyamda kulluğa devam eden, gerçekten mutena, müstesna bir insan manasına kelimeleri çok seçerek kullanmış. Evet. Çok özgün manada. Yoksullara imdad eli, düşkünlere hami. Burası çok net zaten. Hakikaten Sami Efendi Hazretleri paylaşmayı, ikramı, ihsanı, düşkün insanlara yaralarına merhem olmayı seven güzel bir insan. Yoksullara imdad eli, düşkünlere hami. İşte onun kendine özgü yetimleri, öksüzleri vesaireleri olur. Mesela Erenköy Kur'an kursundan efendim yetim çocuklarına dair özel burs olur. Özel okuttuğu insanlar bulunurdu. Yani o manada hakikaten böyle çok hamiyetli bir insan, iyiliği seven bir insan da ona işaret ediyor. Düşkünlere hami, tevhidi huda rehberi. Tevhidi huda, yani Allah'ın birliğini anlatan bir rehber. Cenab-ı Hakk'ın birliğine çağıran, tevhide çağıran bir rehber. Huda Allah malum Farsça'da. Tevhid Allah'ın birliği. Tevhid ve rehberi bir zat-ı kirami. Yani kerem sahibi, cömertlik sahibi, onurlu, şerefli bir zat o. Sonra hayrul halefi esadi dergâhı kelami. Kelami dergâhının en kutlu halefi, hayrul halefi, en hayırlı halefi o. Çünkü Esad Efendi Hazretleri'ni burada şimdi tevriye de yapmış Hazreti aynı zamanda. Yani kelami dergahının en kutlu halefi manasına bir de Esad Efendi'nin hayrul halefi. Yani iki manayı da anlamak mümkün burada. İkisini de söylediğin zaman hem ezim bozulmuyor hem mana bozulmuyor.
Bir şey manası olabilir mi hocam? Bir de aynı zamanda oranın sözcüsü manası olabilir mi kelamiden kasıt?
Hak yok, kelami dergahın adı.
Yok ama dergâhta şimdi sonuçta bir özel isim ama.
Eyvallah.
Yani oradan da bir çıkarım yapabilir.
Olabilir, o da mümkün
hani
tabii.
Hani böyle genelde şeyler vardır ya hocam.
Doğru, o da mümkün tabii. Onu da biraz şey yaparak çıkarmak mümkün. Ama bu şey Esad kelimesi tam orta yerde çok köprü gibi her iki manayı verebilir.
Cumhuriyet şairlerinden bir tanesinin aynı zamanda müfettişlik görevi varmış hocam. Hmm. Böyle bir gün sınıfa girmiş bakmış tam kendi ders şiirini anlatıyor öğretmen. Arkaya geçmiş dinlemeye başlamış. Şair burada şunu söylemek istedi, burada bunu söylemek istedi, burada bunu söylemek istedi diye konuşmuş. En son efendim size artık bir şey söylerseniz müfettiş yani sonuçta siz buyurun deyince kızım bu şiir benim, ben bu kadar şey söylemiş miyim bilmiyorum diye hayranlığını ifade etmiş. Bazen de el mana fi batni şair derler değil
tabii
mi hocam?
Zaten metin şehri böyle bir şey.
Evet.
Yani metin şehri dedikleri eskilerin yani şiirde, edebiyatta veya başka diğer metinlerde müellifin, muharririn ne demek istediğini bir takım karinelerle anlayıp sezmek ve onu anlamlandırarak dinleyicilere, okuyuculara sunmak aslında. Mesela Ali Nihat Tarlan Hoca vardı eskiden. Eski Osmanlı şiirlerinin en önemli şairlerinden birisiydi o. Yani Fuzuli şairi, efendim mesela Baki ve işte Şeyhi Divanı biz onları okuduk ben mesela vaktiyle. O üstad da şair burada bunu böyle demek istemiş konusunda çok iyi bir örnekti. Çok iyi üstattı. Hatta hocam nereden biliyorsunuz diye sorulduğunda bir defasında kendi şiirinden bir söz getirip mesela üstad şair burada da bunu kastediyor diye söylüyor. Nereden biliyorsun? Şairi benim çünkü diyor. Yani şairi konuşturmak da önemli. Evet. Yani şairin mesela Yahya Kemal için de aynı şeyi söylüyor. Yahya Kemal'in de şerhlerinde onun belki düşünmediği şeyleri de yakıştıranlar vardır. Mesela bu Banarlı Hoca, onun şairlerinden birisidir. Nihat Sağ Banarlı. Onun şairlerinden birisidir. Yani Yahya Kemal'in hatırına gelmeyen pek çok şeyi o da şiirlerinde zaman zaman hatırlamış.
Hocam şiir tam da böyle bir şey değil mi zaten? Yani
şiir zaten evet tam yani çok şiir, doğru söylüyorsunuz.
O şuur, evet, duygu anlamında.
Aynen. İşte o şiir sizin duygunuzu tahrik edip bir şeyleri harekete geçiriyor. Sizin gönlünüzdeki bazı şeyleri harekete geçiriyor manasına bir özelliği var. Dolayısıyla şiir o demek zaten. Yani size bir duygu transfer ediyor ve siz o transfer olan duyguyla kendi maveranızdaki idrakinizi, maverasındaki şeyleri hatırlıyorsanız
amacına ulaşıyorsunuz. Tamam, tam işte maksat hasıl olmuş oluyor efendim.
Yani sizde bir meş'ar, bir şuurlanma meydana getiriyorsa şiir
o yüzden. Şiirin evet, amacı aynı o kökten geliyor zaten. Şiirle şuur aynı kökten
şiir,
geliyor.
Şiir, şuur, meş'ar, şiar, şair.
Şair.
Evet.
O da aynı kökten
hepsi
geliyor.
Hepsi aynı kökten bunların. Yani netice itibariyle duyguyu motive ederek insanların bir takım sembollere dönüştürmesi bu duygu ve düşünceleri manasına. Şiar.
Yani İstiklal Marşı'nı dinlediğimiz hep aynı şey aklımıza geliyor. Tabii. Vatana, millete yönelik değil mi hocam?
Yani 83 milyon insanın neredeyse tamamına yakını İstiklal Marşı'nı dinlediği zaman bu duyguları hissederler. Niye? Çünkü onun eğitimiyle büyürler. O artık onların şuur altlarına işlemiştir ve şuur altları harekete geçerek o duygularla bütünleşirler yani.
Hocam orada ben çok dikkatimi çeker. Yani devlet kurulurken Cumhuriyet'in kuruluşunda birçok şey değiştirilmiş ama buna dokunulmamış yani. Bu tam şiirin aslında herkesi yakalayan bir boyusu yani. Ama o işte, kadar başarılı ki.
Onun yerine konulacak başka bir şey diyor.
Yok.
Yani o çok muhteşem bir şey. Öyle olunca tabii. Fahrul Urefa Bedri Hafa Hazreti Sami diyor. Yani Urefa Arif kelimesinin çoğulu. Ariflerin medarı, iftiharı. Övünç vesilesi. Sami Efendi Hazretleri söylüyor bunu. Bedri Hafa, bu çok muhteşem bir tanım. Çünkü Bedr biliyorsunuz
ayın dolunay hali.
Ayın üçüncü hali. Ayın ilk hali hilaldir. İkincisi kamerdir. Üçüncüsü Bedr'dir. Dolunay hali demek. Hafa, hafiden, gizlilikten geliyor. Yani bir şeyin gizli olması manasına ve daha çok da bulutla gizlenen şey için kullanılır. Bedri Hafa, yani bulutlu gecedeki dolunay, yani mehtaplı bir gece ama dolunay var. Hmm. Pardon, şey var, bulut var. Yani gece bulutlu, gökyüzü ama
dolayısıyla görünüyor, görünmüyor yani.
Gelip gidiyor. Evet. Yani arada yüzünü gösteriyor, kayboluyor. Yani bu dolunayın bir kusuru değil. Gecenin mehtaplı olmasından kaynaklanan bir özellik. Dolayısıyla çok güzel bir anlatım. Yani yaşadığı dönem itibariyle Sami Efendi Hazretleri hakikaten çok dolunay bir insan. Bedir bir insan. Efendime söyleyeyim, mehtap gibi ama önünde bulutlar olunca görünmesi biraz zor. Dolayısıyla buna işaret ediyor. Bunu ifade ediyor Kemal Edip hocamız. Allah garip rahmet etsin. Muhteşem bir şey. Sonra ikinci kıtaya geçiyor. Düsturi zaman mefhari Ali Ramazan'dır. Düstur malum kanun, nizam, kaide filan manasına. Düsturi zaman, yani zamanın düsturu, zamanın kanun koyucusu, zamanın yani manevi hayat bakımından kurallar koyan, kendisine uyulan, muhtedabih olan gibi manalar verebiliriz buna. Mefhari Ali Ramazan'dır. Ramazanoğulları ailesinin de medar-ı iftiharı. Hem Urefa'nın medar-ı iftiharı ariflerin,
hem de kendi ailesinin
de medar-ı iftiharı aynı zamanda. Didar-ı Muhammed, Hazreti Peygamber'in nurlu yüzü, didarı siması ruh-i pakinde iyandır. Buradaki bu ruh hıyla yanak demek, yüz demek. Yani o ruh değil. Ruh kelimesi re, vav, ha ile yazıldığında o rihle de irtibatlı. Yani bizim bildiğimiz Kur'an'da da geçen, bugün de kullandığımız ruh kelimesidir. O malum bir enerji, bir görünmeyen özellik filan manasına. Yani rihle de aynı irtibatlı oluyor. Ama ruh kelimesi Farsça ve yanak manasına, yani yüz manasına. Ruh-i pakinde, onun temiz yanağında, temiz yüzünde ıyandır, zahir olmaktadır. Kim? Yani Hazreti Peygamber'in yüzünü ona bakanlar adeta onu görmüş gibi olur. Hazreti Peygamber'in siması onun yüzünde görülmektir.
Zaten verese-i peygamber olmak değil mi efendim?
Tabii öyle bir şeydir zaten.
Hocam isterseniz bir devam edelim. Çok güzel gidiyor ama bir ara verelim.
Öyle mi? Doldu mu süremiz?
Süremiz doldu şimdilik. Efendim İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Öncelikle Sami Efendi Hazretleri'nin vefatına düşmüş olduğunuz dörtlüğü konuştuk hocam. Şimdi de Kemal Edip Kürkçüoğlu Hoca Efendi'nin yazmış olduğu o Dağıstan-ı Sami
Dağıstan Hazret, evet.
Evet, Dağıstan-ı Hazret tahlil ediyoruz.
Evet.
Şimdi hocam burada şöyle bir şey, devam edeceğiz ama hani genellikle bu tür hani ifadelerin işte hani abartı olduğunu da düşünenler olabilir. Edebiyatı zaten bu manada çok hoşlaşmayanlar da olabilir. Bunlara ne söylemek lazım hocam? Yani bu ifadeler abartı mıdır?
Şöyle söyleyeyim hocam. Yani şimdi şiir dediğiniz şey, işte siz başta da deminki bölümde söylediniz. Yani duyguları harekete geçirmek üzere söylenen sözdür. Yani o hem söyleyenin duygularını harekete geçirir, hem dinleyenin ve okuyanın. Yani duygulu bir iletişim elbette ki insanların konuya daha çok yoğunlaşmasını sağlayan bir ortam sunar. O bakımdan şiir öyle kolayına vazgeçilecek bir şey değil. Bir iletişim aracı ve unsurudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri Şuara Suresi diye bir ayet, işte bir sure sevk etmiş. Yani böyle bir sure var ve şairlerin insanları tadlil ve idlal edebilecek gücü olduğunu ve bir takım sapkın insanların o sapkın şairlerin arkasından gidebileceklerini ama iman eden insanların da yine şiir noktasında daha duyarlı ve aklı başında, aklı selim hareket ettiklerine de işaretle manalar görüyoruz o sure-i celle'de. Dolayısıyla şiir vehle-i ula'da efendim yok sayılacak bir olgu olarak düşünülemez. Bir estetik algı meselesidir. Yani evet. Şiirden hoşlanmak, şiiri sevmek, şiirle anlatmak olayları bence iletişim adına önemlidir. Ve şiiri olmayan diller ve milletler daha çok zorlanırlar mesajlarını anlatmakta. O yüzden her millet kendisinin edebiyatının, şiirinin ve şiirsel anlatımının olmasını önemser. Ben bu yüzden şiirin kaybolması ve şiirin yerini başka bir takım şeylerin almasını çok endişeyle karşılıyorum.
Hocam popüler kültür malum çok bayağı sıradan, evet. Sığ, böyle basit ifadelerin.
Aynen
hele
öyle.
Bir de şöyle bir hatta eğilim de var hocam. Mevlana Hazretlerine, Şems Hazretlerine işte bu tür onların böyle sözlerini cımbızla alıp bir takım böyle hani süfli duygulara da alet edecek şekilde kullanma alışkanlığı da var.
İşte halbuki yani şiirin amacı duyguları yüceltmektir.
Evet.
Yani bizi o beşeri, insani zaaflardan kurtarıp daha yüksek seviyelere taşımaktır. Bu maksatla şiir söylenir. Kemal Edip Bey de bunun için söylemiş. Mevlana ve benzerleri de bunun için söylüyor. Yani bizim hem insani tarafımıza vurgu yapıyor ama insani tarafımızın süfli alanlarda kalmasın. Oradan ulvi alanlara gitsin. Hatta o tür bazen mazmunlar kullanıyorlar ki yani beşeri ve insani mazmunlar insanların ilgisini çeksin. Yani ona takılsın. Oradan onu daha yukarı seviyelere taşısın diye. Çünkü insanlar sonuçta gönüllerinde hangi duygular varsa ona temayül gösteriyorlar. Bu meyli kullanmak için Hazreti Mevlana ve benzerleri o şiirden istifade ettiklerini ısrarla söylüyorlar. Mevlana ben ne şairim ne şiirden anlarım diyor. Şiirle benim ne işim var diyor. Benim şiirle meşguliyetim evime gelen misafire efendim işte işkembeyi ikram etmek için elimi işkembeye vurmaya benzer diyor. Misafir eğer işkembeyi seviyorsa, ondan hoşlanıyorsa ben ona onun sevdiğini ikram
ederim. Hezil Vadisi diyor değil mi hocam? Aynen. Hezil Vadisi.
Doğru, evet. Aynı söylüyor. Yani benim yaptığım iş ona ikram olsun diye diyor. Bugün insanlar bundan hoşlanıyorlar diye demek istiyor. Dolayısıyla insanların hoşlandığı alanda onların gönüllerini yakalamak adına kullanılan bu vesileyi bence vesile-i hasene gibi görmek lazım. Öyle gördüğünüz zaman hakikaten güzel sonuçlar çıkıyor. Ve Mevlana'nın açtığı bu vadide, bu vadiden yürüyen bizim Türk edebiyatımızın divan şairleri baktığınız zaman muhteşem bir birikim oluşturmuşlardı. Yani
evet,
bunları
evet.
Görmezden gelmek mümkün değil. Yani
mesela Fuzuli, Su Kasidesi değil mi hocam?
Fuzuli, Baki, evet. Nedimi her birini ayrı ayrı
Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı.
Şeyh Galib'i, Nabi mesela evet. Şeyin hemşehrisi, Kemal Edip'in hemşehrisi. Bunların her birini ayrı ayrı okuduğunuz zaman size farklı duygular veriyor ve o duygularla siz hayatı daha iyi anlıyorsunuz. Dini konulardaki şey yoğunluğunuz daha da artıyor.
Evet.
Yani o yüzden bunları ben bir abartı olarak görmüyorum. Görmemek gerektiğini anlıyorum ve bize belki daha farklı ifade gücü kazandırıyor. Yani olaya farklı bakıp farklı şekilde ifade edebileceği şeyini veriyor, mesajını veriyor. O bakımda ben
yani burada şöyle bir sıkıntı da var hocam. Tabii artık 300 kelimeyle 500 kelimeyle konuşan nesillerin
maalesef
bu tür efendim yüksek zevklerden, bedi heyecanlardan behresi de ona göre az oluyor.
Şimdi tabii göze hitap eden ve görmeyi, seyretmeyi alışkanlık haline getiren insanların tefekküre hitap eden söz ve şiirlerle uğraşması zor. Yani evet. Şimdi tamamen insanlar okumuyor.
İzliyor.
Seyrediyor.
Evet.
Seyrediyor. Yani seyretmek çok pasif bir eylem. Yani insanın halbuki okuyarak, tefekkürle, yorumlayarak algılaması beklenir. Yani böyle bir ameliyenin, böyle bir gayretin insana kazandıracağı çok şey var. Yani okuyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz, derinliğini kavramaya çalışıyorsunuz. Yani bu sizin hem zihni bir cehdiniz hem kalbi bir eyleminiz oluyor. Ama seyrettiğiniz zaman sadece göze hitap ediyor ve gözünüz ne alırsa o anda oradan gönlünüze ve şeyinize çok fazla bir şey düşmüyor. Ve zaten müşekkel olarak yani şekil halinde düştüğü için zihninize de sınırlandırıyor sizi. Halbuki şekil düşmeden sizin zihninizle hayallendireceğiniz şekilde bir şey olsa, mesela şimdi romanla resimli roman arasında fark var diyorlar. Niye? Şimdi romanda siz olayı ve olayın kahramanlarını siz tahayyül ediyorsunuz. Onlara kılık kıyafeti ve sahneyi siz zihninizde hazırlıyorsunuz. Ama resimli romanda veya sinema ve tiyatroda siz onu somut olarak görüyorsunuz. Yani sizin o hayal gücünüz sınırlandırılıyor. Yani dolayısıyla siz pasifize ediliyorsunuz.
Hocam bir gün genç arkadaşlardan birisi geldi. Abi bu gece çok güzel bir rüya gördüm dedi. Hayırdır dedim. Hazreti Hamza'yı gördüm abi rüyamda dedi. Aa dedim maşallah ne güzel. Hı. Peki dedim bir şey soracağım sana. Anthony Quinn miydi o dedim. Evet abi dedi Anthony Quinn dedi. Ya dedim sen Çağrı filminin etkisi altında kalmışsın.
Aynen.
Hazreti Hamza'yı. Halbuki Hazreti Hamza'yı biz belki hocam çok daha hani 2 metre boyunda çok daha böyle efendim mücessem müheykel birisi olarak tasvir edecekken. Çünkü zihnimizde aslında tasvirle biz kendimiz onu bir anlamda şekillendirmiş oluyoruz. Bu açıdan arkadaşımızın çok da rüyasına sevinemedik yani.
Aynen.
Seyrettiğin etkisi altta kalmış. Şimdi Efendimiz'e ilgili tasvir yasağında da bu hikmet var değil mi hocam?
Aynen. Yani sınırlandırmak. Çünkü resim çizdiğiniz zaman
Hazreti adını Peygamber, koyuyorsun aslında.
Hazreti Peygamber'in simasını, gözünü, kaşını, sözünü, efendim elini vesairesini sınırlandırıyorsunuz. Kendinize göre bir Muhammed portresi çiziyorsunuz. Ama bir portre koymadan siz onun hilyesini anlattığınız zaman yine kendinize göre anlıyorsunuz onu. Şimdi şu karşımda bir hilye var.
Evet.
Yani burada işte Ali radıyallahu anh efendimizden Hazreti Peygamber'in portresi çizilmiş, anlatılmış. Şimdi bunu okuduğunuz zaman
kelimelerle tasviri değil mi hocam?
Kelimelerle tasviri. Evet. Şimdi bunu okuyup ve dinleyen bir adamın zihninde Hazreti Peygamber algısı o kişinin kendi şeyine göre oluyor. Tahayyül gücüne göre oluyor. Ama bir fotoğraf olsaydı bu onunla sınırlı kalacaktı.
Evet.
Yeni bir şey tahayyül etme imkanı yoktu.
Evet.
O yüzden bence yani insanları çok sınırlandırmamak lazım. Yani çok şekil, çok resim, çok işte sinema, çok bilmem ne gerçekten bizim hayal gücümüzü, üretim gücümüzü, ifade gücümüzü sınırlandırıyor. Şiirin böyle bir özelliği var. Şiir tahayyülü, hayali daha da canlandırıyor. Daha farklı, daha çok derinlikler yakalama imkanını veriyor insana. O bakımdan ben bunu çok şey görmüyorum yani.
Hocam Bedir-i Hafa'da kalmıştık. O Bedir-i Hafa'nın bir şeyi vardı hani malum. Ben şöyle de anlamak da nasıl caiz mi diye sorayım hocam size.
Evet.
Şimdi o bulutlu zaman hani belki inkar zamanı birazcık daha belki insanların kadri kıymetini bilemediği bir zaman ama kendisinin mahfiyetiyle de alakalı olabilir mi hocam?
Kesinlikle öyle. Kendisi de kendini setretmek istiyor.
Evet.
Böyle bir iddiası yok. Yani hafada o var zaten. Hafa hafilikte o var. Hem ortam gölgeli, bulutlu hem kendisi de zaten böyle bir iddia sahibi değil. O da insanlar kendisini bulsunlar. Öyle şey yapıyor. Yani ben buyum diye fahş etme derdinde değil. Yani.
Evet.
O manada var zaten bu şeyin içinde baktığınız zaman. Bedri Hafa Hazreti Sami ondan sonra gelen kelime. Yani Sami Efendi Hazretleri'nin adıyla sümüvüne işaret ediyor. Sami kelimesi biliyorsunuz sümüv kökünden. Sümüv yücelik demek. Sami de yücelen, yükselen manasına. Yani ismiyle, müsemmasıyla onun güzel bir insan olduğuna, değerli bir şahsiyet olduğuna işaret ediyor. Sonra ikinci kıtada düsturi zaman mefhari Ali Ramazan'dır. Didar-ı Muhammed ruh-i pakinde iyandır. Siması bir ayine-i envar-ı cihandır. Yani cihanı gösteren pırıl pırıl parlak bir aynadır. Yani,
cihan nurlarını.
Cihan nurlarını, evet. Cihan envar dediğine göre doğru. Cihan nurlarını gösteren parlak bir aynadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın cemali adeta onda zahir. Varlık aleminin güzellikleri onda zahir. Yani yüzüne baktığınız zaman alemi ve esas alemin yaratıcısını hatırlıyorsunuz. İzâ ru'u zükirallah. Yani Allah'ın dostları kimlerdir sorusuna verilen nebevi cevap bu. Allah'ın güzel kulları
görüldüklerinde
Allah hatırlanır. Yani simalarına baktığınız zaman Allah hatırlarsınız. Ey can kulak aç. Onda beyan özge beyandır. Yani onun anlatımı, Kur'an'ı, İslam'ı, izahı, ifadesi gerçekten çok özgündür. Kendine hastır, hoştur. Sen onu dinlerken can kulağıyla dinle. Sözünü iyi anlamaya çalış ki istifade edebilesin. Zaten konuşurken de o yüzden ve çok sakin konuşurdu. Bağırarak konuşmazdı. Tatlı tatlı anlatırdı. Yani çok dikkatli dinlemezseniz anlayamazsınız.
Kaçırabiliriz.
Kaçırılmasın diye de iyi kulak.
Müthiş bir sükut olurdu.
Evet, sükut olurdu sohbetinde hakikaten. Bu şeyi tekrar manası vermeye gerek yok. Hayrul Refa Esed Dergah-ı Kelami. Fahrul Refa Bedri Hafı Hazreti.
Nakarat mı hocam o?
O nakarat tarzında bir şey. Devletli Veli Hazreti Halid'den el almış. Devletli Veli kim? Halid, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri.
O ekole mensup.
Tabii oraya mensup. Çünkü Mevlana Halid-i Bağdadi'nin Nakşi geneliğinde ayrı ve muhtena bir yeri var. Yani ta işte Hacegan yolundan itibaren Nakşibendi'nin farklı adlarla anıldığını biliyoruz. Hacegan yolu var. Nakşibendilik olmuş bir süre. Müceddidilik olmuş. Ve Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra Halidilik adıyla anılır olmuş. Mevlana Halid-i Bağdadi 19. yüzyılın başında yaşamış bir insan. Ve o dönemde tasavvuf ve tarikatlerin yavaş yavaş tartışma zeminine çekildiği, biraz da bir takım isnatların da yapılmaya başlandığı bir dönem. Bu isnatlardan birisi de tasavvuf erbabının ilmiyeli olmadığı, medreseyle çok fazla ilişkilerinin olmadığı, medreseden mücazı olmadıkları konusunda bir tenkit var. İşte bunu fark eden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kendisi medreseli. İlmiye sınıfından mücaz bir insan ve Hindistan tarafına gidip Abdullah Dehlevi Hazretlerinden seri sülük gördükten sonra dönüp memleketine, Irak'a, Suriye'ye geldiğinde yaptığı önemli şey kendilerini irşad ettiği insanların içerisinde gerçekten ilmi ehliyeti ve icazeti bulunanları hilafetle taltif ediyor ve onları belli yerlere irşada memur ediyor.
Yani tabiri caizse ilimle irfanı birleştiriyor,
değil mi hocam? Yeniden birleştiriyor. Daha önce zaten böyle bir birliktelik var ama bir süre böyle bir zafiyet oluşmuş. Bu zafiyetin farkına vararak işte onu başlatmış olması sayesinde Halidilik İstanbul'da da halvetiliğin yerini alıyor. Daha önce ikinci Bayezid zamanından itibaren İstanbul'da ve Osmanlı'nın merkezinde halvetilik çok yayılmış, çok şeyi olan, bağlısı bulunan bir tarikat haline gelmiş. Ama
yine o da muhtemelen ilimle şeyle irtibat yüzünden, değil mi hocam?
Tabii o zamanlar
ilim burada önemli bir unsur yani.
Unsur kesinlikle. Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra halidilik bu pozisyona geliyor. İşte burada da Kemal Edebi ona işaret ediyor. Devletli Veli Hazreti Halid'den el almış. Kim? Sami Efendi'nin üstadı Esad Efendi, onun üstadı Tahir Hariri, onun üstadı Hakkari ve nihayet Mevlana Halid-i Bağdadi. Yani Halidilik artık bir gelenek oluşturmuş. Osmanlı coğrafyasında, İstanbul'da, efendime söyleyeyim, işte Güneydoğu'da, Irak'ta, Suriye'de vesaire. Dolayısıyla Mevlana Halid-i Bağdadi'nin de adı ve şöhreti çok yayılmış. O yüzden Devletli Veli, devlet de arkasında duruyor. Ona destek vermiş Osmanlı Devleti. Özellikle 1826'da bu meşhur Vakayı Hayriye ile Yeni Çorlu Caddesi kaldırılıp onun yerine o kapatılıp da şeyler de Bektaşi dergahları da lağvedilince oralara Nakşi Hali şeyhler tayin edilmiş.
Şimdi Yeniçerilik değil mi hocam? Evet. Normalde Bektaşi tarikatına mensup bir kol olarak. Yani manevi anlamda
oradan besleniyor.
Esnaf teşkilatları diyelim bir takım böyle kollara bağlılar. Şimdi aslında Yeniçeriliğin birazcık sıkıntıya düşmesi o Bektaşi dergahlarının belki sıkıntıya düşmesiyle alakalı bir şey. Değil mi hocam? Yani bir tür bir bozulma diyelim, tahir diyelim.
Evet, yani bir çözülme oluyor o dönemde. Yani tabii şeyin Yeniçeri Ocağı'nın kendine mahsus bir takım sıkıntıları da var ama Bektaşilikle ilgili sıkıntılar da var. Artık iyice problem olduğu anlaşılınca ikinci Mahmut zamanında kaldırıldığında Bektaşilik Nakşi tekkelerin şeyin Bektaşi tekkelerine
Nakşi halifeler
tayin ediliyor. Evet. Ve bunların bir kısmı da Mevlana Halil Bağdadi'nin işte yoluna mensup olan insanlar. Evet. O bakımdan biraz devletin himayesine uğramış olduğu için belki o yüzden
devletli ifadesi oradan.
Veli
tabii Hazreti de şanslı talihli kısmet
evet, manasında. O tam manada söylemiş olabilir. İrşadını manen diziya her yana salmış. Yani kendi irşat halkasını Sami Efendi Hazretleri manen diziya ışık gibi. Manen gibi demek. Manen diziya ışık gibi her yana yani Osmanlı coğrafyasının, İslam coğrafyasının her yanına o 200 halifesi vasıtasıyla yaymış, geliştirmiş bir insan o. Dolayısıyla Sami Efendi oraya mensup. Efradı vatan berzahı fetrette bunalmış. Yani Sami Efendi'nin yetiştiği dönemlerde vatan fertleri, vatanın fertleri ne yapmış? Fetret döneminde, gerileme berzahında bunalmış vaziyette. Herkes
bir Osmanlı çöküyor çünkü değil mi hocam?
Bir şey arıyor. Çıkış yolu arıyor.
Evet, evet.
Yani böyle bir çıkış yolunda ümmidi raha, kurtuluş ümidi. Ümmidi raha o demek. Bir nazarı feyzine kalmış. Onun bir feyizli nazarına kalmış ve o da ümmetten, milletten bunu esirgememiş. İnsanlara rehberlik etmiş. Yol göstermiş. Bir mürşidi kamil olarak anlatıyor kendisi. Hem haleti Peygamberi zişan harekatı. Yani onun halleri, tavır ve duruşuna baktığınız zaman nebevi, Muhammedi bir ahval görüyorsunuz yüzünde diyor. Yani şeyin Sami Efendi'nin hallerinde, duruşunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haline uygunluk görüyorsunuz. Vermektedir tarik ehline tahkik berat. Vermekte tarik ehline tahkik beratı. Yani tarikat mensuplarına, kendi müntesiplerine aslında tahkik beratı, tahkiki bir imana erme, imanda kemale ulaşma konusunda onlara rehberlik etmektedir Sami Efendi. Geçmektedir Allah'a ibadetle hayatı. Yani hayatının da tamamını ibadet veya hizmetle geçirmiş bir insan. Bezminde tadar gamzedeler az bir füratı. Yani onun yanında, onun nezdinde gamlı, hüzünlü insanlar geldiklerinde Fırat suyunun tatlı, Fırat nehrinin tatlı suyunu içmiş gibi huzur bulurlar, mutlu olurlar.
Ya, Urfalı bir şair olunca da Fırat'ın tabii
atıfta bulunması gayet normal.
Normal.
Elbet bırakır öyle bir er, böyle halife. Esad Efendi'ye de atıf var. Yani öyle er dediği ricalen böyle bir Esad Efendi gibi bir adam. Elbet böyle bir halife bırakır. Ashab kadar olur, hadim olur. Şer-i şerife. Şeriata ancak böyle ashab kadar hadim olacak bir insan olur. Her sohbeti Sami Efendi'nin bir zübde-i ahkamı münife. Yani şeriat-ı garra-i Ahmediye'nin hükümlerinin özü özeti mesabesinde. Hakikaten ayet, hadis, kelam-ı kibar ya da mecelle yani, kaydelerini oluşurdu.
Konuşma üslubuna bakıldığında zaten bir kere kelimeleri sayılabilir derecede az konuşuyor değil mi hocam?
Az konuşuyor.
Ve ya da bunlar ayet-i kerime, hadis-i şerif veya mecelle kaydı.
Mecelle kaydı.
Tarzında böyle şeyler oluyor. Çok ilginç hocam hakikaten.
Bunları da işte çok iyi tespit etmiş.
Yani insanlar evet insanlar şöyle düşünürler hocam. Ya bu alim, ulema ne kadar çok konuşuyor, ne kadar çok efendim insanlar etkisi altına alıyor. Halbuki tam tersi sözünün azlığıyla insanlar etkisi altına alması da o da ayrı bir
aslında zaten çok konuşmak değil etki olan. Etkili konuşmak. Evet. Yani nerede, ne zaman, ne söyleneceğini, ne kadar söyleneceğini bilmek. Bazen sözü fazla uzattığınız zaman da kaçırırsınız ayarı. Az olduğu zaman da yetmeyebilir. Sami evet. Efendi Hazretleri hakikaten dengeli konuşan, yerinde konuşan, sözü uzatmayan ve sınırlı sayıda sözlerle müessir konuşan bir insandı.
Evet.
Yani o önemli.
Şey var hocam, Fatih Andı Bey'in babası vefat etti. Hattat Adanalı. Onun bir Fatih Andı Bey'in dedesi yani. Kelami dergahında bulunmuş bir dönem. Hatta böyle Sami Efendi, Esad Efendi Hazretleri ona bir semaveri vaktinde hazır etme görevi vermiş. O da semaverinde bir şeyi vardır malum, böyle bir kaynayınca su hafiften ötmeye başlar.
Evet,
böyle.
Doğru.
Efendim Hazreti Sami çağırıyor diye. O dönemin Sami'si, Sami Efendi var, Gazel Han'ı meşhur. Onun kadar tatlı bir ses yani, şimdi çay kaynadı diye böyle o çağırırmış. Şimdi onun aslında anlattığı bir şey var işte mahtumunun yani oğlunun. Tam böyle peşkir tutuyor efendim şeye, Sami Efendi Hazretleri'ne. Çocuk, küçük daha çocuk, 12 yaşlarında. Efendim diyor, ben büyürsem Allah dostu olur muyum diyor.
Çok güzel. Çocukça bir şey, güzel.
Çok güzel bir soru aslında. Evladım diyor, çalışırsan diyor, Allah isterse Allah dostu olursun. Çalışmakla Allah dostu olunmaz. Ama Allah bu işi çalışanlara verir. Allah isterse olursun diye. Çok orada güzel, güzel bir cevap veriyor Sami Efendi.
Her tarafı kuşatıyor yani.
Evet,
boşluk yani. Bırakmıyor. Yani evet. Çalışırsan olursun demiyor.
Demiyor.
Ama çalışmadan da olmayacağını
onu da söylüyor. Söyleyeyim. Rabbimizin sonuçta tevfik-i inayetiyle evet. olduğunu da ifade ediyor.
Müthiş bir şey ama yani.
Evet. Yani bir de ayaküstü hocam. Yani
hiç böyle. Boşa düşürmeden lafın bir tarafı boşa düşüp de hani yani yarın istismara vesile olacak bir şey yok. Boşluk yok. İşte bu yani zübde-i ahkam münif ediyor ya.
Evet. Hakikaten. Sonra o da işte zapt ediliyor. Gelip böyle bizi bugünlerde buluyor. Bugün. İşte kapak yapıyoruz. Yazı yazıyoruz bununla ilgili. Çok ilginç hocam
evet.
hakikaten.
Ya, gerçekten önemli. Evet. Sorsan kime mazhardır? O der ismi latife. Yani bu zat-ı muhterem böyle ahkam münifeyi anlatıyor. Şöyle güzel konuşuyor. Bu hangi isme mazhardır acaba diye sorsan denilir ki Latif ismine mazhardır.
Oo, o da güzelmiş hocam.
Çok hakikaten. Hoş yani.
Tam da latif.
Evet aynen. Hali latif, duruşu latif, sözü latif, hepsi latif. Dolayısıyla latif ismine mazhar bir insan olmalıdır muhakkak. Bu demek istiyor Kemal İlip Bey yani.
Evet. Öylece de bitirmiş olalım hocam.
Peki.
Çok hocam. Teşekkür ederiz. Bugün hakikaten Kemal İlip Kükçüoğlu hocamızın, sizin de hocanız olmuş.
Evet, evet hocamız oldu. Evet.
Onun çok güzel dağıstanını bu anlamda bir yad etmiş olduk. Hem de Hazreti anmaya vesile oldu.
Elhamdülillah. Hem de kelimelerin arasında gizlenen manaları biraz daha izlemeye çalıştık inşallah.
Yani o tattan da bir nebze böyle bizi dinleyenlere ve izleyenlere ulaştırabildiysek ne mutlu hocam bize.
İnşallah.
Efendim İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikteydik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.